Ayrım 5.
Onu seveceksiniz ve aşkınızı cevap isterseniz canavarlaşacaksınız. Kırmızı esvaplı hainler. Elimi ta diplere, artık pek dinlenmeyen kasetlerin arasına uzatıp Regina'yı seçtiğimde aslında kimi çağırdığımı biliyorum. Ve antilop derisinden yumuşak botları, dağınık saçları, gereğinden fazla uzun bıyıkları, kahkahaları ve elmacık kemiklerinin altına yerleşmiş o tuhaf kederiyle bir yanında kara gümüşten bir tasa yerleştirdiği sarı bir gülü koklayan bir kadını, bir yanında iri yeşil gözleriyle zekasına mağrur bir başka kadını sürükleyerek gençliğim sessizce geliyor. Eski bostancıdan ıssız bir bahçeyi, yağmurlu geceleri, uzun sevişmeleri, her sabah eflatun bir çizgiden doğan güneşi, yorgunluk ve zevkle gölgelenmiş rengarenk gözleri getiriyor. Regani, o hüzünlü erkek sesiyle söylediği şarkısında "Ben savaşa gitmeyeceğim Bay Başkan" diyor. Sonra kötü sevişmelerle örselenen o zavallı orospunun Sara'nın şarkısını söylüyor. Şefkatle sarıyor orospusunu. İncim diyor, mücevherim, benim kötü sevişmelerle örselenmiş kadınım. Sonra yeniden isyanına dönüyor. Ben savaşa gitmeyeceğim Bay Başkan. Jandarmalarınız ararsa ben evimdeyim. Gençliğimle ben çökmekte olan bir kış akşamında Regina'nın sesine teslim olmuş, ışıkları yarı sönük o loş salonda aynı şarkıları bir daha bir daha dinliyoruz. Başka başka kadınları seviyoruz. Başka başka acıları yaşıyoruz. Elmacık kemiklerimizin altına saklanan o tuhaf kederden başka bir benzerliğimiz yok. Ama ikimiz de aynı şarkıyı ezbere biliyoruz. Ben yalnızlığımla birlikteyken yalnız değilim. Sonra Regani bir savaş meydanındaki genç ölüyü anlatıyor. Yüzüne çiğ damlaları düşmüş o genç ölüyü. Yeşil gözlü kadın Alfred de Vigny'nin Kurt isimli şiirini okuyor. Gençliğimle ben bir başka ortaklığımızı hatırlıyoruz. Yeşil gözlü kadınla Regani Da Vinci'yi getiriyor bize. Kadınları kendimize aşık etmek için anlattıklarımız ne kadar da birbirine benziyor. Da Vinci'nin kırmızı elbiseli aristokratlarını ikimiz de anlatmayı çok seviyoruz. Gençliğimin okuduklarını ben daha sonra yazıyorum. Askerliğin Kulluğu ve Yüceliği isimli kitabında eski bir asker, bir aristokrat ve acılara kayıtsız kalmak ve sabırla katlanmak gerektiğini söyleyen felsefenin savunucusu, o ünlü şairin anlattığı aklımızdan hiç çıkmayan sözler. Eskiden aristokratlar savaşa giderken dostları kahramanlıklarını daha iyi görsün ve düşmanları kendilerine daha iyi nişan alsın diye kırmızılar giyerlermiş. Gri elbiseli bürokratların, lacivert elbiseli politikacıların, yeşil elbiseli askerlerin, siyah elbiseli bankacıların dünyasında gözlerimiz hep kırmızı elbiselileri arıyor. Dostları kahramanlıklarını daha iyi görsün ve düşmanları kendilerine daha iyi nişan alsın diye kırmızı esvaplarını giyenleri. Regani orospusuna hüzünlü erkek sesiyle "Düşesim benim" diyor. Biz kadınlara duyduğumuz şefkati Regina'nın orospusuna duyduğu aşktan öğreniyoruz. Her kadına bir orospuya sarılır gibi şefkatle sarılmamız biraz da ondan. Dışarıya erken bir kış akşamı çöküyor. Salon biraz daha kararıyor. Bostancı'daki ıssız bahçeye hep yağmur yağıyor. Bir kadın hep bir sarı gülü kokluyor. Biz siyah italikle yazılmış stoik sözcüğünü ilk kez Çalıkuşu romanında okumuştuk. Feride'nin süründüğü ve o çok sevdiği evlatlığının ölüsüne ücra bir köy evinde bütün bir şişesini boşalttığı eliotrop kokusunu ve stoik sözcüğünü hiç unutmamıştık. Eliotropun nasıl koktuğunu bilmiyorum ama hep bu kokunun nergislerin serin kokusuna benzediğini sandım. Hala da öyle sanıyorum. Gençliğim de öyle sanıyorum. Stoik sözcüğünün ne anlama geldiğini ise çok sonraları öğrendim. Acılara kayıtsız kalmak ve sabırla dayanmak gerektiğini söyleyen felsefeyi savunan, acıyı bir anlamda yücelten ve acıya katlanmayı büyük bir erdem olarak görenleri deniyordu. Ve Alfred de Vigny bir stoikti. Acıyı yüceltiyordu. Hayatının en büyük başarısını yaşadığı gece acının bir erkeği nasıl çarpacağını öğrendi. Yazdığı piyesin ilk gecesinde Paris onun başarısıyla çalkalanıyor, bütün kafelerde de Vigny konuşuluyor, ona rastlayanlar kendisini heyecanla kutluyorlardı. De Vigny ise acıyla kavruluyordu. Piyesin aşık olduğu baş kadın oyuncusu o gece bir başka erkekle gitmiş Devijni'yi terk etmişti. Kadın stoacı felsefeyi hiç duymamıştı. Ama bu felsefeyi bilmek de Devijni'nin acılarını yatıştırmaya yetmemişti. Gençliğimin dağınık saçları, gereğinden uzun bıyıkları vardı ve loş salonda bir gölge gibi duruyordu. Rejani bize şarkılar söylüyordu. Biz kırmızı esvaplarımızı giymek istiyorduk. Eski aristokratların savaşa giderken giydiği elbiselere şimdi barışa gitmek için ihtiyacımız vardı. Barışa giderken dostlarımız kahramanlıklarımızı daha iyi görsünler, düşmanlarımız bize daha iyi nişan alsınlar diye giymek istiyorduk kırmızılarımızı. Rejani de kırmızılarını giyiyordu. Ben savaşa gitmiyorum Bay Başkan. Jandarmalarınız ararsa ben evimdeyim. Biz aynı bahçelerden, aynı yağmurlardan, aynı aşklardan geçip gelmiştik. Devijni ve acıyı biliyorduk ve sonunda herkesin barış isteyenleri hainlikle suçladığı bir çağa ulaşmıştık. Şefkati Sara'dan öğrenmiş, eliotrop kokusunu hep nergis kokusu sanmıştık. Acıyla yanmış, kederlerimizi elmacık kemiklerimizin altına saklamış, bıyıklarımızı gereğinden fazla uzatmış, canımız yandığında gülümsemeyi becermiştik. Herkesin korktuğu yerde, herkesin birazdan aynı sözleri tekrarladığı, orospuların kötü sevildiği yerde, jandarmaların insanları evlerinden topladığı, herkesin sustuğu yerde Vijni'yi, Rejina'yı, kırmızı elbiseli aristokratları, o eski bahçeyi, yağmurları, eflatun ve çizgiden her sabah doğan güneşi, yorgunlukla ve zevkle gölgelenmiş gözleri, uzun sevişmeleri bulmuştuk. Kırmızı elbiselerini giyenlerden başkasının kadınının memesini güvenle tutamayacağını, gençliğini, uzun bıyıklarını, aşklarını kaybedeceğini hiçbir yerden öğrenmediysek şarkılardan öğrenmiştik. Ben acıyı gençliğinden daha çok biliyordum. Ben ölümü biliyordum. O ölümü bilmiyordu. Gençliğim ölümden korkuyordu. Ben ölümden korkmuyordum. Ben ölümün kederli bir misafir gibi nasıl usulca geldiğini görmüştüm. O görmemişti. Rejani bir savaş meydanında yüzünde çiğ damlalarıyla yatan genç bir ölüyü anlatıyordu. Ben gençliğimi o genç ölüyü gösteriyordum. Gençliğim bana kötü sevişmelerle örselenmiş sarayı gösteriyordu. Rejani şehre yağmur yağıyor diyordu. Yüreğime yağmur yağıyor. Yağmurlar hep yağıyordu. Biz başka başka kadınları seviyorduk. Devijni bambaşka bir kadını seviyor ve terk ediliyordu. Biz terk edilmeyi biliyorduk. Acıyı biliyorduk biz ve canımız yandığında gülümsemeyi. Kırmızı esaplarını giyenlere hain diyorlardı ve biz hainleri seviyorduk. Orospuları kötü seviyorlardı ve biz orospuları seviyorduk. Biz Rejana'yı dinliyorduk. Ben öldüğümde Bay Başkan kuşlar ödeyecek diyordu. Biz Rejana'yı dinliyorduk. Erken bir kış akşamı ile kararan salonun bir köşesinde yağmurlarla ıslanan eski bir bahçe, bir köşesinde gümüş bir taşa koyduğu sarı gülü koklayan bir kadın, diğer bir köşede yeşil gözlerine ve zekasına mağrur bir başka kadın vardı. Bir köşeden eflatun bir güneş defalarca doğuyordu. Bıyıklarımız gereğinden fazla uzundu. Kırmızı elbiseli adamlar vardı. Şarkılar vardı. Nasıl koktuğunu hiç öğrenemediğimiz bir eliotrop kokusu yayılıyordu. Nergislerin, serin kokuları gibi. Devişni bir kenardan bakıyordu acıyla kıvranırken, acıya dayanmalı diyerek. Kötü sevilmiş bir Sara vardı alabildiğine mahzun oturan ve biz onu okşuyorduk. Ve bütün kadınları bir orospuyu sever gibi şefkatle seviyorduk. Elmacık kemiklerimizin altına saklanmış tuhaf bir kederi paylaşıyorduk. Şehre yağmur yağıyordu ve yüreğimize yağıyordu yağmur. Issız bahçelerden, yağmurlardan, aşklardan, acılardan gelmiştik ve kırmızı esvaplarını giyenlere hain diyorlardı. Gençliğimin saçları dağınıktı. Sarı gülleri seviyordu. Kadınlara hikayeler anlatmayı, kendi yalnızlığıyla yalnız olmamayı seviyordu. Ölümü hiç bilmiyordu. Biz kararan bir salonda Rejina'yı dinliyorduk. Ben elimi diplere, çoktandır dinlenmeyen kasetlerin arasına uzatıp Rejina'yı çektiğimde kimi çağırdığımı biliyordum. Gençliğim de biliyordu. Biz gençliğimle birlikte Rejina'yı dinliyorduk. Rejani kırmızı elbiselerini giyiyordu. Ben savaşa gitmiyorum Bay Başkan. Jandarmalarınız ararsa ben evimdeyim. Darmadağınık. Bir volkan gibi patlıyor hayat. Ateş ve acı akıyor her yandan ve belki de bu yüzden bir söğüt ağacını düşünüyorum hep. Sessiz akan bir su kenarında, dallarını suya eğmiş, serin, sakin, asude bir ağaç. Çocukken bir söğüt ağacının altında oynardım. Yapraklarından taç yapardım kendime. Dalından tahta atımı kırbaç, kabuğundan düdük çıkarırdım. İlk sustalı bıçağımı 13 yaşındayken aldım. Yeşil bir sapı vardı. Bir de sarı küçük düğmesi. Düğmesine basınca bıçak bir ok gibi fırladı yanından. Parlak, keskin ve tehditkardı. Aynı yıl Dostoyevski'yi de keşfettim. Delikanlı'yı okudum önce. Sonra Karamazov kardeşleri. Kitaplarımın sayfalarını sustalımla açardım. Daha o zamandan belliydi ruhumun ikiye çatlayacağı. Bir yanım bıçak ışıltılarında dolaşırdı. Bir yanım kitap sayfalarında. Bir yanım hep gürültülü ve kalabalıktı. Bir yanım hep yalnız kaldı. Hayata bakan bir yanım hep küstahça dürüsttü. Kadınlara bakan bir yanım hep alçakça yalancı. Bir yanım korkaktı. Bir yanım her kavgaya koşardı. Bir yanım kadınları aldatırken bile onlara sadıktı. Bir yanım sadıkken bile kadınları aldattı. Hayat bir volkan gibi patlıyor şimdi. Bir yanım ateşler içinde sancılı, bir yanım aklında bir söğüt gölgesiyle kalender. Bir yanım kadın kasıklarının kıvırcık uyduluklarına akıyor azgınca, bir yanım aç çocuklar gibi suskun ve kederli. Bir yanım korkup kaçmalı diyor, bir yanım durup dövüşmeli. Bir yanım küçük prensi okuyor. Güneş benim her dediğimi yapar diyen küçük prensi. Sabahlara ona doğ derim doğar, akşamlara ona bat derim batar. Bir yanım sabahları güneşe doğ diyor, bir yanım güneşin her sabah doğmasından şekvacı. Bir yanım küçük prensi yazan o adam niye gitti de bir savaş uçağının içinde vurulup öldü diye ağlıyor. Bir yanım birileri de ölmeli diye söyleniyor. 13 yaşında almıştım ilk sustalımı. Sonra Sir Leone'ye, Afrika'nın bu hiç bilmediğim ülkesine giderken Paris'ten yeni bir sustalı almıştım. İlkinden daha uzun ve daha tehditkardı. Sapı ince, grisi sedefti. Bıçağı yanından değil ucundan fırlıyordu. Sir Leone'den Gine'ye sınırı yürüyerek geçmiştim. Toprak kırmızı, ağaçlar keskin yeşildi. Çıplak mimeli kadınlar derelerde çamaşır yıkıyordu. Bıçağımla çıplak kadın vücutlarına dokundum. Memelerinin arasındaki o yumuşak gölgelikten karınlarının diri gerginliğine doğru bir beyaz iz bırakırdı arkasında ve bir ürperti her yanlarında. Bir yanım onlara hep bıçağıyla dokundu. Bir yanım hep şefkatle sığındı. Bir yanım hep saftı benim. Bir yanım hep serseri. Hayat bir volkan gibi patlıyor şimdi. Ateş ve acı akıyor her yandan. Kendi anılarımızdan başka sığınacak pek yer kalmıyor. Bir yanımızla suya eğilen bir söğüt gibi kendi kendimize eğiliyoruz. Sakin bir gölgelik arıyoruz içimizde. Bir yanımız ateşler içinde kavruluyor. Bir yanımız her gün biraz daha yaşlanıyor. Bir yanımız hep çocukluğuna doğru koşuyor. Bir yanımız hep küçük prensi okuyup yazarına ağlıyor. Bir yanımız Bukowski'nin hikayelerini okuyup azgınlaşıyor. New York'tan yüz kağıdı bile olmayan aç insanlar görmüştüm. Bir lokantada yemek yerken bir tanesi içeri girmiş, kararlı adımlarla masaya doğru yürümüş, ter gibi gerginleşmiş bir sesle ve korkutucu bir kibarlıkla "Yemeğinizi bitirdiniz mi?" demişti. Sakalları tozlu, saçları dağınık, pantolonu yırtıktı. Paltosunu günlerden, belki de aylardan beri üstünden çıkarmadığı belliydi. "Yemeğimi bitirmemiştim ama bitirdim," demiştim. Tabaktaki köfteleri alıp paltosunun cebine doldurmuş, sonra da garsonlar kendisine fark etmeden hızlı adımlarla çıkmıştı. Açlığı görmüştüm ve beynimin bir kenarı gördüğüyle donup kalmıştı. O adımı hep beynimin odunluk yerinde saklayıp durdum. New Orleans'ta ucuz bir bara gitmiştim. Benden başka bir iki adam vardı. Loş ve müşterisiz barda tezgahın üzerinde kadınlar yürüyor, erkeklerin önünde durup soyunuyorlardı. Erkekler kadınlara bakmıyorlardı. Ben bakıyordum. Benim önümde durup minicik şeffaf kilotlarının içine para sokmamı istiyorlardı. Cilveli olmaya çalışıyorlardı ama cilve yapamayacak kadar endişeliydiler. Cebimdeki bütün paralarımı onların minik külotlarının içine doldurmuştum. Beni cilveleriyle kandırdıklarını düşünmüşlerdi. Bense yüzlerindeki endişeyle dağlanmıştım. New York'taki o aç adamı düşünüyorum. New Orleans'taki müşterisiz ve endişeli orospuları. Dostoyevski'yi düşünüyorum. Sarı krizleriyle sarsılan o sefil kumarbazı. Küçük Prens'i yazan ve 2. Cihan Savaşı'nda kullandığı uçakta vurulup ölen. Saint Exupéry'yi düşünüyorum. Bıçaklarımı düşünüyorum. Bıçağın sivri ucunun kadınların memelerinin arasında bıraktığı o beyaz izi. Kadınlarımı düşünüyorum. beni aldatan ve benim aldattığım kadınları mı? Söğüt ağacını düşünüyorum. Akmıyormuş gibi akan bir su kenarındaki serin, sakin, asude bir söğüt ağacını. 17 yaşında stajyer muhabirken gördüğüm polis nezarethanelerini, falaka sopalarını düşünüyorum. San Francisco'da deniz kenarındaki ıstakoz lokantalarını düşünüyorum. Kenya'da bir minibüsün penceresinden seyrettiğim aslanı, aslanın karacayı nasıl parçalayıp yediğini, bir sırtlan sürüsünün aslanı kaçırıp karacanın geri kalanını paylaşmak için nasıl oluduklarını düşünüyorum. Öpüşmeleri düşünüyorum. Kadın dudaklarındaki o yakıcı lezzeti. Babama hapishanedeki tel örgülerin arasında ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Senegal'deki bozulan bir cipin içinde mahsur kaldığım o korkunç ormanı düşünüyorum. Afrika gecesini donduran şaşırtıcı soğuğunu. Macaristan'daki üniversite mezunu, kibar yüzlü Orospuların konuşmaya başlayınca nasıl inanılmaz şeyler söylediklerini. Hayat bir volkan gibi patlıyor şimdi. Ateş ve acı ruhumun parçalarını iyice koparıyor. Bir yanım bıçaklarıyla oynuyor, bir yanım kitaplarını okuyor. Bir yanım aşklarına iyice bağlanıyor, bir yanım bütün sadakatinden kopuyor. Bir yanım iyice ıssızlaşıyor, benden bile uzaklaşıyor. Bir yanım kalabalıklarla birlikte yanıp yok oluyor. Bir yanım hep konuşuyor, hiç susmadan bağırmak istiyor. Bir yanım artık susma zamanı diyor. Bir yanım derin bir suskunlukta, bir yanım hep konuşuyor. Bir yanım ümitsiz, bilmek neye yarar diyor. Bir yanım durma bildiğini anlat diye zorluyor. Bir yanım sustalısını açıp açıp kapıyor. Bir yanım söğüt yapraklarından taç yapıyor. Kendi kendimize eğilip susmalı mıyız? Konuşmanın zamanı geçti mi artık? Yenildik mi? Bitirdik mi hayatı? Bağırmalı mıyız yoksa? Dövüşmeli miyiz? Sevişmekten ve yaşamaktan vazgeçmemeli miyiz? Dayanmalı mıyız bütün acılara? Hayat bir volkan gibi patlıyor şimdi. Ateşle ve acıyla yakıyor. İlk sustalımı hatırlıyorum. İlk yattığım kadını. Yattığım bütün kadınları hatırlıyorum. Okuduğum kitapları hatırlıyorum. Gördüğüm ağaçları, orospuları. Gözyaşlarını hatırladığım gibi kahkahaları da hatırlıyorum. Kadın gülüşlerini. Küçük prensi sonra. Güneşe her istediğini yaptıran küçük prensi. Gülünü kuzu yiyecek diye korkan küçük prensi. Gülümü kuzu yiyecek diye korkuyor bir yanım. Karacaları parçalayan aslanları seyrediyor bir başka yanım. Bir yanım bıçaklarla oynuyor, bir yanım kitaplara dalıyor. Kalabalıklara bakan bir yanım küstahça dürüst, kadınlara bakan bir yanım alçakça yalancı. Susmalı mıyız artık? Konuşmanın zamanı geçti mi? Haykırmalı mıyız yoksa? Bir yanım kederle sessizce yanıyor, bir yanım sonuna kadar haykırıyor. Bir söğüt ağacını düşünüyorum. Akmıyormuş gibi akan bir suya dallarını eğmiş, serin, sakin, asude bir ağacı. Hayat bir volkan gibi patlıyor şimdi. Ve ben bıçaklara, aşklara, kitaplara, kadınlara, açlara, orospulara dağılıyorum. Gece yarısı şarkıları. Vakit gece yarısını geçiyor. Orospular jartiyerlerine bir jilet iliştirip işe çıkmaya hazırlanıyor şimdi. Hırsızlar yün atkılarını boyunlarına dolayıp ceplerine sokuşturdukları eldivenleriyle sabaha dönüp dönmeyeceklerini bilmeden evlerini terk ediyorlar. Katiller cinayetten önce son bir tek daha içiyorlar. Otel odalarındaki aşıkların kasıkları günah kokularıyla karıncalanıyor. Nöbetteki askerler ayaklarını yere vura vura ısınmaya çalışıyor. Dağlardaki baskın korkusuyla yarı uykudalar. Yalnız kadınlar yüzlerinde hidratantlarıyla soğuk yataklarını ağlıyorlar. Bar müşterileri çakır keyiflikten hep aynı sarhoşluğa geçmeye hazırlanıyorlar. Bankerler yarınki döviz kurunun hesabını yapıyorlar karılarına sarılırken. Radyoda boğuk sesli bir kadın gece yarısı şarkılarını söylüyor. Hayat bütün karmaşasıyla karanlığın içine saklanmış, ıssız sokaklarıyla terk edilmiş gibi görünen gece kendi koynunda çoğalıyor. Ben her zaman olduğu gibi ölümü ve kadınları düşünüyorum bu saatte. Hiç tanımadığım çocuklar ölüyor bu topraklarda. Her gün, her gece ölüyorlar. Gençlerin yaşlılardan daha çok öldüğü yerde bir felaket var demektir. Hiç kimse ölümden kurtarmaya gücümüz yetmiyor. Ölüm gecenin içinden geçiyor. Karanlık taşra kentlerinin terk edilmiş sokaklarından dağlara doğru yürüyor. Kuşatılıyoruz ve kuşatıldığımızı hissediyorum. Boğuk sesli bir kadın gecenin şarkılarını söylüyor. Eski tahta masanın üstüne kazanıyor Eluard'ın şiiri. Neylersin kapılar tutulmuş, içeride kalmışız neylersin. Neylersin karanlıklar bastırmış, şehir evden gitmiş neylersin. Neylersin açlıktır başlamış, neylersin karanlıktır bastırmış. Elimizde silah yok neylersin, sevişmezsin de neylersin. Ölüme karşı kadınlardan başka sığınacak yerim yok benim. Kadınlara karşı ise sığınacak tek yerim yazılar. Yazılar ise beni yeniden ölüme götürür. Ölümden kadınlara, kadınlardan yazılara, yazılardan ölüme dolaşır dururum gece yarıları. Jartiyerlerine jilet takmış orospuları, yün atkılarını boyunlarına dolayan hırsızları, cinayetten önce son kadehlerini içen katilleri, yalnızlıklarını ağlayan kadınları düşünürüm. Şiirler gelir aklıma, bir tane de Baudelaire'den söylerim. Derdim yeter, sakin ol, dinlen biraz artık. Akşam olsa diyordum, işte oldu akşam. Siyah örtülere sardı şehre karanlık. Kimine huzur iner gökten, kimine gam. Bana hiç huzur inmez gökten gece yarıları. Daha ziyade payıma düşen gamdır. Bir konyak kokusu duyarım, kekremsi ve acı. Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler. Eski zaman esvaplarıyla eğilmişler. Hüzün yükseliyor güler yüzlü sulardan. Vakit gece yarısına epey geçiyor. Uzak pencerelerdeki bütün ışıklar teker teker sönmüş, tek tük köpek avlamaları. Bir yerlerde çocukları öldürüyorlardır. Ölmeden önce o çocuklar nasıl da son kez kederle bakarlar dünyaya. Barıştan, dostluktan, iyilikten yana olanlardan değilim. Vahşetse vahşet, kavgaysa kavga, ölümse ölüm, bütün bunlara varım. Ama çocukları öldürmek niye? İktidar için dövüşülecekse iktidarı isteyenler dövüşmeli. Ölecekse benim yaşımdakiler ölmeli. Ölüm gecenin içinde yürüyor. Gece alabildiğine sessiz ve karanlık. Büyük şehirlerin kaldırımlarında jartiyerine jilet takmış orospular dolaşıyor şimdi. Bankerler çoktan uyudular. Kabuslar görüyorlar. Hırsızlar birazdan evleri soyacaklar. Eski geceleri hatırlıyorum ben. Kadınların saçlarını, yumuşacık bir kıvrımla başlayan boyunlarını, sevişirken kıpır kıpır oynayan memelerini, yatağın içinde bir yandan bir yana dönüşlerini hatırlıyorum. Son çığlıktan önce gözlerini saklayan göz kapaklarını ve kokularını, yastıklara sinen kokularını. Kadınlar olmasa ölüme hiç dayanılmaz. Ve kadınlar nasıl da öldürürler beni. Beni her öldürdüklerini hatırladığımda nasıl da gülümserim. Kaç defa bir kadının ellerinde öldüm, kaç defa bir başka kadın diriltti beni. Onların güzelliklerine ne övgüler düzdüm ve beni her öldürdüklerinde onlara Ronsard'dan bir dörtlük söyledim. Bir ihtiyarlıktır bir gün aldığında sizi, mumla ocak başında yün eğireceksiniz. Anıp mısralarımı coşup diyeceksiniz. Güzellik çağımda Ronsard ne çok övdü beni. Gökyüzü kalın bulutlarla kaplı, sokak ışıklarını emip yok ediyor. Sabaha belki yağmur yağacak. Yağmurlu bir sabahtan yeni krizler çıkacak. Biraz daha çökecek her şey. Yöneticiler yeni emirler verecek. Bir toplumun suya düşen bir taş gibi dibi biraz daha gömüldüğünü göreceğiz. Ve toplum çöktükçe daha çok çocuk ölecek. Radyolarda spikerler döviz fiyatlarını ağlayarak okuyacak. Ölüm haberleri ise bu kadar keder yaratmayacak. Vakit gece yarısını çoktan geçti. Sabah yaklaşıyor. Boğuk sesli kadın şarkı söylüyor. Kederli şarkılar. Kaloriferi söndürdüler. Ev soğuyor. Orospular çoktan bulmuşlardır müşterilerini. Hırsızlar evlere girmiştir. Parayı mı yoksa her gece duydukları bu yakalanma korkusunu mu daha çok sevdiklerini anlayamadan çekmeceleri karıştırıyorlardır eldivenli elleriyle. Katiller cinayetlerini ya işlemişler ya da işlemek üzeredirler. Bankerler huzursuz huzursuz dönüyorlardır yataklarında. Sevgililer hafifçe terli vücutlarıyla birer sigara yakmışlardır. Mutlu elleriyle birbirlerine usul usul dokunuyorlardır. Birileri yarın kaç çocuk daha öldürteceklerini düşünüyorlardır. Barlar dağılıyordur şimdi. Kimisi bir gecelik sarhoş aşklar bulmuştur. Sabahına pişmanlıkla uyanmak üzere manasız bir sevişmeye hazırlanıyordur. Kimisi o sarhoş aşkı da bulamamaktan kederli, ıslıkla çaldığı kopuk çarkılarla kendini teselli etmeye çalışarak yalpalaya yalpalaya soğuk evine gidiyordur. Yalnız kadınlar yüzlerinde haydara tantlarıyla huzursuz uykularına dalıp erkeksiz gecelerde giydikleri kalın pazen geceliklerinin içinde yorganlarını sarılmışlardır. Ölüm karanlık taşra kentlerinin sokaklarından dağlara doğru yürüyordur. Ben ölümü ve kadınları düşünürüm bu saatlerde. Beni ölümden kadınlar kurtarır. Sonra kendileri öldürmek üzere. Ve öldürürler beni. Defalarca defalarca öldürürler. Ama benim ölümüm çocukların ölümüne benzemez. Ben her seferinde dirilirim. Onlar hiç dirilmez. Ölmeden önce son kez kederle bakarlar dünyaya. Onları öldürten o yaşlılar Hepnikov'un şiirlerini hiç bilmezler. Yıldızlara bakmak uzun uzun bir ölüm hükmünü imzalamaktan çok daha hoş gelir bana. Ve çok daha hoş gelir çiçeklerin sesini dinlemek bahçede dolaşırken. Çok daha hoş gelir, evet. Beni öldürmek isteyenleri öldüren tüfekleri görmekten. Hlebnikov niye yönetici olamayacağını böyle anlatır. Yöneticiler Hlebnikov'u hiç okumaz. Vakit gece yarısını çoktan geçti. Her istasyonda o boğuk sesli kadın. Saçlarını hatırlıyorum bütün kadınların. Minik minik öpücüklerle dokunduğum boynlarını. Parmak izi gibi hepsi birbirinden farklı olan meme uçlarını. Kokularını. O yastıklara sinen kokularını. Onlara okuduğum şiirleri, anlattığım hikayeleri. Hepsi de orospuları merak eder. Hepsi de hiç olmazsa bir kere orospu olmak ister. Ne kalçaları bıçak yarasına dayanıklıdır, ne jart yerlerine jilet takabilirler. Ne ıssız bir köşe başında sarımsak kokan bir sarhoşla pazarlık edebilirler, ne de mobilyası bir kerevetle bir sehpa olan kireç badanalı bir odada itin birinden dayak yeminin acısını bilirler. Ama gene de isterler bir kere orospu olmayı. Onlar da benim orospularımdır. Ölüm karşısında onlara sığınırım. Onlara karşı da yazıya. Yazı beni yeniden ölüme götürür. Ölümden kadınlara, kadınlardan yazılara, yazılardan ölümlere dolaşır dururum gece yarıları. Her istasyonda o boğuk sesli kadın kederli şarkılar söyler. Zamanı durdurmak. Eğer bir alıcı çıksaydı bir şeytan mesela, ne karşılığında satardınız ruhunuzu? Ne karşılığında cehennemlerde yanmaya razı olurdunuz? Bir volkan gibi içi çağlayan çılgın alevlerle dolu olduğu halde aynı zamanda bir selvi ağacı kadar da huzurlu olan bir aşkı, böyle bir mucizeyi bir tek gün zerdali çiçeklerinin döküldüğü gizli bir bahçede bir sevgiliyle yaşamak karşılığında satar mıydınız ruhunuzu? Parlak beyaz duvarları floresan lambalarının sert ışıklarıyla aydınlanmış bir laboratuvarda bir gece yarısı kan çanağına dönmüş gözlerinizle mikroskobunuza bakarken kanserin çaresini keşfetmek karşılığında atar mıydınız ruhunuzu ateşlere? Bir sabaha karşı askerlerin dipçiklerle kapıları kırıp evlere girerek insanları taradığı bir darbenin liderliğini yapan, insanları dar ağaçlarına, zindanlara sürükleyip korkutan, herkesin karşısında titreyerek selam durduğu bir general olma karşılığında vazgeçer miydiniz ruhunuzdan? Bütün dünyanın soluk sola seyrettiği bir film çekebilme yeteneğinin size bağışlanması, ruhunuza biçtiğiniz fiyatı karşılar mıydı? Yoksa ruhunuzu hiçbir bedel karşılığında satmaz mısınız? Sakin bedeninizin içindeki sakin ruhunuzla hiçbir değiş tokuşa razı gelmeden mi sürdürmek istersiniz ömrünüzü? Ruhunuzu hiçbir bedel karşılığında satılmayacak kadar kıymetli mi buluyorsunuz? Yoksa ruhunuzu satmaya razısınız da korkularınız mı bunu engelliyor? Goethe, kimine göre gelmiş geçmiş en zeki insan Fust'u ruhunu satmak üzerine yazmıştı. Doktor Fust, şeytanla yaptığı pazarlıkta şimdi zaman dursun diyecek kadar mutlu olup zaman dursun dediğinde ruhunu şeytana satacaktı. Siz nasıl bir anda zaman dursun derdiniz? Sizi geriye kalan ömrünüzü aynı anın içinde geçirmeye razı edecek kadar mutlu edebilecek olay nedir? Hayatınızın filmini hangi karede dondurmak isterdiniz? Hangi kareyi dondurmak için ruhunuzu satardınız? Geçmişinizde var mı böyle bir an? Yoksa böyle bir anın sizi gelecekte beklediğini mi hayal ediyorsunuz? Ruhunuzu satmak için şeytanla pazarlık eder miydiniz? Ya şeytan, o kötü melek, sizin ruhunuzu satın alınacak kadar değerli bulur muydu? Ülkenizi darbici generallerden korkmayacak kadar güçlü bir ülke yapabilmek için satar mısınız ruhunuzu? Ya da insanların birbirini öldürmediği bir ülke yapabilmek için? Bir kadınla seviştiğiniz anı mı sonsuza kadar uzatmak istersiniz? yoksa sevgilinizin size yaslanıp seni seviyorum dediği anı mı? Doktor Faust, şimdi zaman dursun diyecek kadar mutlu olmadı hiç. Ama şeytan gene de onu oyuna getirip ruhunu aldı. Zamanın durmasını istemememizi sağlayacak kadar mutlu olduğumuz anlar var mı? En mutlu olduğumuz an bile gelecekte belki daha da mutlu olacağım bir an olur ümidiyle zamanın akmasını ister miydiniz? Ruhunuzu sonsuza dek sürecek mutlu bir an karşılığında satar mıydınız? Göte mi, Faust mu yoksa şeytan mı olmak isterdiniz? Herkesin ruhunu alabilecek bir şeytan olma karşılığında satar mıydınız ruhunuzu? Mutluluklar karşılığında ruhumuzu almak için böyle bir kötü melek neden var acaba? Niye mutlulukla kötülük ya da mutlulukla şeytan arasında hep bir ilişki var gibi? Neden iyilik melekleri bize huzuru, kötülük melekleri mutluluğu sunuyor?